Ben şu anda Ses Genel Merkez yöneticiliği yapıyorum ama 94 yılında kamu emekçisi olarak işe başladım. 95 Eylül'ü veya o civarda da Ses'te, Bingöl'de, aslında o dönem farklı bir isimde yönetim kurulu üyesi oldum. O dönemden beri de Ses'in içerisinde örgütlü biriyim. Yaklaşık 20 yılın üzerindeki bir süreden bahsedebiliriz. 42 yaşındayım. Hemşireyim. Ankara'da yaşıyorum. Yani değişik yerlerde sürgün falanla beraber aslında en son Ankara'da, şu anda da Ankara'da yaşamaya devam ediyorum. Bekar, evet. Bingöllüyüm ben. Bingöl'ün toplumsal yapısından da kaynaklı olarak, ailenin toplumsal varlığı, biçimi, belki sosyo-kültürel yapısı, bunların hepsi aslında beni zaten politik biri olarak bu işin içerisine sokan bir şey. Bir de okul döneminde aslında Siirt'te okudum ben. Siirt'te yaşadığımız şeyler, tam OHAL'in yoğun olduğu, Kürt sorunu çok yoğun, çatışmaların çok yoğun olduğu, çelişkilerin çok yoğun olduğu bir dönemdi ve bunlar aslında politik olmak dışında başka bir şans bırakmıyordu. Hatta bazı politik tercihlerde bulunmak dışında başka bir şans bırakmıyordu. Böyle bir süreçte okuldan mezun oldum. Hiç beklemeden bir çalışma yaşamına atıldım. Dolayısıyla aslında Türkiye'de var olan 80 darbesinin sonrasının bütün yüklerini aslında gören bir yerden de o politik hattın üzerinden de sendikacılık biraz Bingöl'de nefes almak demekti. Sendikacılık yapmak bir işe yaramak demekti. Sendikacılığı sendikacılık yaparken öğrendim. Mücadelenin içerisine yer alarak birçok şeyi de öğrendim. Öğrenmeye henüz devam ediyorum. Bitmiş bir süreç olarak da değerlendirmiyorum kendi açımdan. Ben kamuda çalışmaya başladığımda zaten aslında dediğim gibi politik biriydi. Bir özne olarak da bir tercihte bulunmuştum. Sendika yönetimlerinde genelde örgütlenme sekreteri ve daha çok kadın komisyonlarının birinci derecede sorumluluğu görevlerini yürüttüm. Özellikle tercih ettiğim bir görevdi belki de örgütlenme sekreterliği. Kadın çalışmalarında sorumluluk alarak da bu işleri yürütmeye başladım. Politik olarak ortam çok çatışmalı bir dönemdi. Aslında basının neredeyse girmediği, sürekli gazetelerin yasaklandığı, sürekli televizyonların işte tek yönlü yayıncılık yaptığı, çok yayına ulaşma şansının olmadığı, çok yasaklı bir dönemde Bingöl'de sendikacılık yürüttüm ben. İlk sendikaya girişimiz aslında belki Bingöl için bir şanstı, belki benim için de bir şanstı. Eğitim Sen vardı orada. Sendikalı olduktan sonra da birinci derecede işte özellikle Diyarbakır Şube'den o dönemin yöneticileri, şu anda da Ali Ürküt bir siyasi partide yöneticilik yapıyor. O Canan vardı, Yüksel vardı. Bu arkadaşlar geldiler, sendika şubesinin açılışını yaptılar ve anahtarı elime verip anahtarı elimize verip gittiler. Tabii biz de 19-20 yaşında 5 tane genç arkadaş aslında bu sorumluluğu aldık. Böyle olunca çok heyecanlı bir dönemdi aslında. Sanki birçok şeyi bir arada yapıp yürütecekmişiz gibi hissettiğimiz bir dönemdi. Kendimizi iyi hissettiğimiz bir dönemdi. Ama aynı zamanda büyük bir kuşatılmışlık vardı. Yani her şeyimize müdahale edildiği, sendikacılık yapmanın, sendikaya üye olmanın suç sayıldığı bir dönemde aslında biz bu işin altından çıkmaya çalıştığımız bir dönemdi. Benim için çok kıymetli olan bir diğer şey de yöneticilik, birlikte yöneticilik deneyimini yaşadığımız arkadaşlarımızın hepsinin çok genç ve hakikaten bu işe çok inanıyor olmaz. Hepimiz hiçbir şey bilmeden bu işe inanarak yaptık. Çok kıymetli arkadaşlarım vardı. Orhan ve Erkan arkadaşım, yine kadın arkadaşlardan Hülya arkadaşlarım. Onları da anmak isterim. Çok değerli katkıları oldu çünkü bana. Şu iki arkadaşım o dönemde sendikacılık yaptığımız dönemde aslında çok uzun bir süre tutuklu kalan arkadaşlarım da oldu. Böyle bir dönem kendi içerisinde beni de değiştiren, yönlendiren, katkı sağlayan bir dönem. Kadınlar açısından o dönemde ne yapabildik? Aslında çok böyle her şeyi yeniden öğrendiğimiz gibi Bingöl'de kadınların ayrıca bir şeyler yapmasının çok daha yerini hissedebildik, görebildik. Kadınlar bu örgütlenme işine çok daha ne diyelim iyi noktadaydılar. Daha yetkin hissettiğimiz bir alandı. Belki hemşire olmaktan kaynaklı olarak topluma temas eden yanların bizi geliştirdiği kısımlarla beraber örtüştürdüğümüzde çok etkin olduğumu düşünüyorum. Özellikle Bingöl'de, Bingöllü olmak büyük bir avantajdı. Bingöl'de tanınmış olmak bir avantajdı. Biliniyor olmak bir avantajdı. Bingöl ki çok küçük bir yer. Çok farklı kesimlerin bir arada yaşadığı bir yer. Bingöl'de yöneticilik yapmak, sendikada yöneticilik yapmak, oradaki bütün politik arenada yer almaktı. Yani orada siyaset de yapmanızın yolunun sorumluluğunu almak zorundasınız. Orada bir sağlık eğitimi vermenin, ilk yardım eğitimi vermenin ve kadınlarla buluşmanın sorumluluğunu almak zorundasınız. Herhangi bir siyasi parti sizden bir sendikadan bir ilk yardım dersi almak istediğinde ya da sağlık bilgisi dersi almak istediğinde ya da gençlere cinsel eğitim dersi vermek iseniz siz orada sendikal kimliğinizde varsınız ve onun sorumluluğu yükümlülüğüyle, onun olgunluğuyla aslında çok yetişkin olmasanız bile, bir genç olsanız bile sizin karşınızdaki gençlere çok daha olgun bir şekilde kendinizi de yetiştirerek aslında bir yol açmak durumundasınız. O dönemde eğitim senin dershanelere gitmesin, yoksul köylü çocukları diye başlattıkları kurslar vardı. Dershaneye gidecekleri, verecekleri paraları eğitim senle öğretmenler gönüllü olarak onların dershaneye gitmelerini değil de eğitim sende hem gerçekten önümüzdeki sürece yeniden gençleri farklı bir şekilde de olsa yaşam içerisine katmak açısından da bir de dershaneye gideceklerine orada gönüllü olarak kurslarla aslında çocukları, gençleri hazırlamak durumundaydılar ve bunu yaptılar. Çok da başarılı bir süreç oldu. O dönemde gençlerle belki birazcık daha hem kendimi olgunlaştırdım hem de iletişimde birazcık daha gençlerle buluştuğumuz bir dönemdi. Çünkü aynı zamanda biz birçok eğitimi de birlikte paylaşıyorduk. İlk yardımı, sağlık eğitimlerini, cinsel eğitimleri bu şekilde de yürütüyorduk. Aslında nasıl bir muhalefet ve nasıl bir sağlık hakkı meselelerini biz biraz da aslında sendikacılık yaparak öğrendik diyebiliriz. Dolayısıyla aynı zamanda sadece sendikacılık değil, bir politik özne olma meselesi, bir kadın mücadelesini yürütme meselesi, gençlerle buluşma, aynı zamanda hakikaten bir basın muhabirliği gibi de bir süreci ifade edebiliriz. Dolayısıyla Bingöl'de böyle bir çoklu bir iş yapmak aynı zamanda da birçok yönünü geliştirmenin de dönemi diye ifade edebilirim kendi açımdan. Arkasından temsilcilik görevleriyle beraber yani temsilcilik olduğu için Bingöl ilk başta şube oldu ama kanunla beraber temsilciliğe düştükten sonra da biz şube yönetim kurulu olarak Muş'a bağlandık. Muş şubede yönetim kurulu görevi yaptım ama biraz zorlu bir dönemdi. Çünkü ben o zaman Bingöl'de gene sendikacılık yaptığım için Bingöl'ün bir beldesine sürgün edilmiştim. Kısmen katılabiliyordum Muş'taki çalışmalara. Ama onun dışında Ankara'daki mitinglere, Ankara'daki çalışmalara, metekalara, eylem etkinliklere, bölge eylem etkinliklerinin birçoğuna katıldığımızı ifade edebiliriz. 30 Temmuz'da biz işte SES'in kuruluş yıl dönümü etkinliğini gerçekleştirdik. Oradaki belgeselde o duyguların hepsini yaşadığım ve yeniden geriye döndüğümde aslında benim anlarım da ne kadar güçlü olduğunu hissediyorum. Tabii çok çok fazlaydı. Bizim KESK yürütücülüğünü yapan ve SES yöneticiliğini yapan arkadaşlarımız da gözaltına alındığında bölge eylemi yapmıştık. Diyarbakır'ı çok bilmiyorum. Yani öğrencilik döneminde gidip gelmişim. Eylem yaptığımız alanda aslında ben polislerin olduğu tarafa koştuğumdan dolayı polislerin arasında kaldım. Benim için en çok korktuğum, böyle devlet şiddetinin birinci derecede içine düştüğüm eylemlerden biriydi. Bölgedeki sürgünlere ve gözaltılara karşı yaptığımız ilk eylemlerdendi. O dönemde yine KESK'e çok yönelik baskılar vardı. İşte bütün birçok yurtsever devrimci, KESK yöneticisine, işte şube yöneticilerine, KESK'in genel merkez yöneticilerine bir yönelim söz konusu oldu. Ben tutuklanmayanlardandım ama çok ciddi işkencelere maruz kaldım. Diyebiliriz ki bütün işkence yöntemlerini bizzat yaşadım. Bekaret kontrolüne götürmek istediler. Birçok kadın arkadaş gitti. Ama ben gitmedim. İlk defa devlet şiddetine karşı kendi açımdan da benim kişisel deneyimim açısından da aslında bir bilinç ve ne diyelim bir direniş de olduğunu ifade edebiliriz. Bu bir kırılmaydı tabii ki aynı zamanda da çok güçlü olduğumu hissettiğim, beni yenemeyeceğin bir devlet şiddetinin bende bir yenilgi yaratamayacağı duygusu da böyleydi. Çünkü çıktığımda gözaltında kaldım bir süre. 7 gün olması lazım. Çok iyi anımsamıyorum şu anda. Çıktığımda şu duygu hiç beni kötü yapmadı. Gördüğüm işkencelerden dolayı bir daha geri dönmek değil. Çocukken şöyle bir anı var aslında benim. Belki onu o gözaltındaki en çok hissettiğim şey şuydu. Bizde dedelik ve analık diye bir şey var. Ana bizi işte boğmacaya karşı bir ağacın kökünden geçirirdi. Zarıca bana şöyle demişti. Ben aslında oradan geçemeyeceğimi düşündüm. Çok küçük bir aralıktı o. Düşündüğümde arkama döndüm, bana şu cümleyi söyledi. Geri dönme, dönersen tılsımı bozulur. Ve bir daha asla hiçbir zaman için oradan çıktığımda da gözaltından çıktığımda da gözaltındayken geri dönersem tılsım bozulacak şeyleri yapmamak için kendime söz verdim ve o tılsım devam ediyor. Hiçbir şekilde de mücadeleden de geri kalmadan, ne kadın mücadelesinden, ne sendikal mücadeleden, ne hakların mücadelesinden. Böyle bir büyük bir anılar bütünü diyebiliriz sendikal deneyim. Tabii 9,5 yıllık bir şube yöneticiliği yaptım ben. O dönemki dönemin sistem meselesi yoktu. Zaten çok az kadın arkadaş sendikalara ilgi duyuyordu. Çünkü gerçekten çalışma yaşamında kadın sayısı çok azdı. Diğer yandan çok toplumsal ne diyelim farklılıklar çok belirgindi. Bir güven duygusu yoktu sendikalara. Aynı zamanda güven duygusu olsa bile bir korku da hakimdi. Devletin baskısının, OHAL baskısının, devletin şiddetinin çok sendikaları daralttığı yerlerde aslında büyük bir nefesti sendikalar. Yani iki yönlü bir şey. Devlet sıkıştırdıkça insanların yöneldiği, nefes almaya çalıştığı, kendisini hissettiği bir yerken, diğer yandan da orada olmanın bir başka suç teşkil edeceği gözüyle kendisini oralardan sakınmak, mücadelenin içerisinde ancak üye olmakla, kalmakla yetinen bir yaklaşım aslında. İki yönlü bir çelişki. Belki hala devam eden bir şey ama o dönem bizzat yaşadığımız bir ayrımı, bizzat iyi bildiğimiz kendisini politik olarak farklı yerde görse bile sendikaya, çalışma yaşamındaki örgütlenmeye inansalar bile insanların söylediği şey şuydu. Bizim ailelerimiz var ve biz endişeliyiz. Yarın bizim ne olacağımızı, ne olacağımıza dair endişeleri var da aynı endişeler hala devam ediyor ama o dönem için çok daha belirgin bir şeydi. Fakat keskin varlığı, Bingöl'de keskin varlığı hakikaten demokrasi mücadelesine, çalışma yaşamının örgütlenmesine ve ne diyebiliriz ki barışa dair sesin çıkmasına çok büyük bir katkıydı. Ben de öğrendiğim birçok şeyi orada öğrendim. Hem mücadeleyi, hem büyük yoldaşlıkları, hem de gerçekten sendikacılığı o 9 yıllık, 9,5 yıllık deneyimimle öğrendiğimi söyleyebilirim. Hiçbir şey yapmadan duramazsın. Eğer yapacaksın ve hani bunun karşılığında da birçok şey var. Her yaptığımız şey için biz soruşturmalara uğradık. Yani hastanede klinik değiştirmekten tutun para kesintileri çok fazlaydı. Yani ben diyebilirim ki her hafta sonu eylem etkinlik vardı ve bunlar il dışındaydı. Biliyorsunuz daha önce devlet memurları kanunda da şu var. Belli bir kilometrenin dışına çıktığınızda valilik onayı vesilesiyle gitmeniz gerekiyor. Sendikacılık da valilik onayı vesilesiyle olabilecek bir şey değil. Gidersiniz, gelirsiniz. Polis sizin belgelerinizi almıştır zaten. Gittiğinize dair görüntüleri almıştır. Ve getirir işte sizi. Ben diyebilirim ki hiçbir yöneticilik dönemimde Bingöl'de hiçbir zaman maaşımı ve döner sermayemi tam almadım. Benim yalnız değil birçok arkadaşım aynı şekilde. Bunlarla nasıl baş ettik? Aslında çok moralledik. Bu çok iyi bir şeydi. Yani ben her maaş kesintisiyle gittiğimde muhtemelen bana söyledi. Daha yorulmadın mı sen? Daha bıkmadın mı? Sen bu parayı nereden bulacaksın? Biz sürekli senin paranı keseriz. Ama her defasında o insanlara ben bu işi yaparken bunun arama olacağını bildiğim için yaptığını söylüyordum ve aslında büyük bir saygınlığımız vardı. KESK'e karşı çok büyük bir saygınlık vardı. İlk defa bir grev de Bingöl'de ilk defa bir greve, yani birçok grev kararı vardı KESK'te ama ilk defa bir greve Bingöl iştirak etmiştik KESK şubeleri olarak. Mahkemeye çıktığımızda işte herkes bizim işten atılacağımızı, grev suç ve yasaktı çünkü. İşten atacağımızı düşünüyorduk. Ben mahkemeden sonra işe döndüğümde arkadaşlarım söyledi şu, hala seni atmadılar mı? Çok ilginç. Bize yani biz hiçbir şey yapmadığımız halde korkarken sen bu kadar çok şey yaptığın halde neden seni hala işten atmıyorlar? Ama bu aynı zamanda bizim ısrarla her defasında devam ediyor olmamız onlarda ayrı bir güven. Dolayısıyla aslında hastanede de diyebiliriz ki yönetimimize dair de bir saygınlık vardı. İstediğimiz her şeyi neredeyse hastanede yapabiliyorduk. Yani etkinliklerimizi yapabiliyorduk en azından. Çünkü zaten polis hani her şeye müdahale ediyordu ama müdahale etse bile 8 Mart'ta da yapabiliyorduk. Basın açıklaması da hastanede yapabiliyorduk. Kimi zaman dışarıya çıkmadan binamızın içinde kalmak zorunda olsak bile bunları yapmaktan hiç vazgeçmedik. Yani hastane bir grev örgütlemek ilk herhalde Bingöl'de bana nasip oldu. Bir hastanede grev örgütlemek. Diyebiliriz ki çok büyük oranda katılım oldu. İlçelere gitme, Bingöl ilçelerine giderken de aslında çok güvenlik problemleri yaşadığımız halde hiç vazgeçmedik. Yani birçok arkadaşla beraber bu işleri yürütürken. Ama Bingöl'de şöyle bir sorun var. Tabii büyük bir tutukluk var. Aynı zamanda mutaassıp bir çevre. Biraz kadınların işin içine girdiğinde, örgütlendiğinde, işte bu işin yürütücüsü olduğunda bir endişeyle, güvensizlikle de başa çıkmak gerek. Gözaltına çok sıkça gözaltına alındım. Sadece 99'daki gözaltında çok ciddi şiddete maruz kaldım. Taciz, tecavüz, sadece pardon askıya alınmadım. Kolum kırık olduğu için onun dışındaki her türlü işkenceye maruz kaldım. Ve ilginçtir, savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldım. İlk duruşmamda da beraat ettim. Şöyle bir şeydi aslında, emniyette bana açıkça söylenen şuydu: sendika yöneticiliğini bırakacaksın ve sendikacılık yapmayacaksın, ilçelere gitmeyeceksin. Bir de 2012 yılında da KCK üyesi olmaktan kaynaklı olarak KESK'li birçok kadınla birlikte, özellikle KESK Kadın Sekreteri Canan arkadaşın olduğu, bizim SES Genel, daha önceki Genel Başkanımız ama aynı zamanda Kadın Sekreteri olduğu dönemde birçok arkadaşımızla beraber, daha doğrusu KESK'in şube yöneticisi, genel merkez yöneticisi, şube aktivistlerinin olduğu bir 8 aylık tutukluluk dönemi yaşadım. O dönemde de sendikal faaliyetlerimiz vardı ama KCK üyesi olmak suçlamasıyla mahkeme karşısına çıktık diyebilirim. 8 ay tutukluluk oldu. Yani Bingöl'deki dönemde dediğim gibi çok fazla gözaltı vardı. Bir şiddet kısmını orada yaşadığımı ifade ettim. Ankara'da da 2012 yılında 8 aylık tutukluluk dönemi. Aslında ben tabii 99'da işkenceli bir gözaltı sürecinden sonra Ankara Emniyeti'nin de hani geçmişini, geleneğini bildiğimiz için bir endişem vardı. Hani nasıl olacak işkence, biz nasıl işte direneceğiz, direnebilecek miyiz, ne kadar direnebileceğiz, hatta kim direnebilecek gibisine endişelerim vardı. Ama tabii gözaltında kaldığım süre içerisinde savcılığa çıkıncaya kadar çok aslında keyifliydi de. Yani şöyle bir şeydi, insanlar bilinçli ve politik olmasından kaynaklı olarak da devletin şiddetinin bir ölçüsünün olmayacağının bilinci vardı. Diğer yandan da oradan nasıl baş edebileceklerinin duygusunu, herkes aslında bir dayanışmaydı. Kadınlar bir aradaydı. Kadınların duygusu, sesini orada hissetmek mümkündü. Küçük bir şey ifade edeyim. Bedriye arkadaşın geldiğini topuklarının sesinden fark ettim. Ve Bedriye arkadaş, sen mi geldin? Evet dedi. Benim dedi. Nereden anladın? Topuklarından anladım. Ayakkabıların kırmızı mı diye de sordum. Ama orada hem kadınların bir arada olmasını, sesleriyle, türküleriyle birbirine dayanıştığını hissettik. Ve tutuklandığımız, yani birçok arkadaşı birlikte gözaltına aldık. 9 arkadaş tutuklandık, cezaevine gittik. Bir süre birlikte aynı koğuşlarda kaldık. Sonra koğuşlarımız değişti, kısmen bir araya geldiklerimiz oldu. Ama şöyle diyebiliriz ki, cezaevi benim açımdan ilk bir deneyimdi. Ama benim için şöyle bir hayatın sonu diyebileceğim bir nokta değil. Tabii arkadaşların dışarıdaki dayanışmaları çok moral vericiydi. Şubelerdeki arkadaşların kartları, mektupları, duyguları, selamları vardı. Bu yalnız olmama halini şu anda içeride olan KESK'li tutuklu arkadaşlar için aslında gidermeye çalışıyorum. KESK yürüttüğü diplomasinin, uluslararası arenadaki çabalarının, Türkiye'deki çabalarının aslında bir çalışma örgütünün ötesinde bir demokrasi muhalefetini yürütmenin de sorumluluğunu alan, büyük deneyim de yaratan bir örgüt olduğunu gösterdi hakikaten. Bu şöyle bir şey yarattı. Ben iş yerine döndüğümde aslında çalıştığım yerdeki birçok kişi ben tutuklandıktan sonra üyelikten istifa etmesine rağmen şu cümleyle paylaştım düşüncelerimi onlarla. Tutuklanan benim. Hani siz niye kendi örgütlerinizden vazgeçiyorsunuz gibi bir soruyla daha sonra sohbetlerle birçok arkadaş yeniden üye oldu. Ama şu duyguyla üye olduklarını hissediyorum. Eğer yalnız kalmayacaklarsa ancak böyle bir mücadeleye yalnız kalmayacaklarını kendileriyle yaptığım sohbetlerde de fark ettim. Bunun yansımış olması çok büyük bir moral yarattığını düşünüyorum. Yani içeriye girme halimiz ne kadar bir endişe ve korku yaratmışsa çıkma halimizin keskin yürüttüğü mücadelenin hem uluslararası boyutta hem Türkiye boyutunda hem şubelerin dayanışması açısından emekçilerin bir aradalığı açısından kıymetliyken diğer yandan da dışarıdaki insanlara aslında sizin bir mücadele örgütü olduğunu çalışma yaşamında da Türkiye'nin demokrasi ve barış mücadelesinde de tutunacak bir yer olduğunu da göstergesi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma çıkardığım sonuç olarak. KESK o yüzden çok kıymetli benim açımdan da. Benim en çok dayanışanım ailem olduğunu da söyleyebilirim. Birçok defa gözaltına alındığında da annemin işkence gördüğüm yani özellikle polisin ısırdığı yerleri morardığı bir şekilde çıktım ben gözaltında. Annemin onları öpüp bunlar benim çiçeklerim dediğini biliyorum. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Belki de ilk defa annemle ne diyebilirim hani beni asla bırakmayacağı duygusuyla da aslında bir aradalık duygusuyla beni bu mücadelede yalnız bırakmayacağı duygusu asla yalnız bırakmayacağı duygusu biraz mücadele açısından ifade edebilirim. Annemin gözaltındayken ben polisin kapısının önünde günlerce beklediğini, hiç eve gitmediğini biliyorum. Bu çok ayrı bir şey. Dolayısıyla benim ölümü aslında hiçbir zaman ailem engelleyici olmadı. Ama çevre açısından şunu söylersek tabii çokça baskı, çokça bilmiş insanla mücadele etmek zorunda kaldık. Mutasip bir çevre ve sen farklısın. Evine polisin geldiği, evine siyasal aktörlerin geldiği, sendikacıların geldiği bir yerde aslında çevre seni her zaman denetler ve kontrol eder. Doğal olarak tek yaşayan bir kadın olarak, annem kısmen kışın gelip gittiği için, tek yaşayan bir kadın olarak aslında binadan tutun da mahalleye kadar aslında herkesin gözünün üzerinde olduğu ve dolayısıyla her şeye dikkat etmen gerektiği, işte genel merkezden arkadaşların geldiğinde, birçok arkadaşın ziyarete geldiği dönemlerde, insanların merakla izlendiği bir kadın, Bingöl'de bir kadın. Bunların tabii ki belli etkileri var. Daha düzgün olmak, daha oturaklı olmak, daha düzgün giyinmek, daha kabul edilebilir ölçülerde konuşmak, ses tonuna sahip olmak, misafirlerin içerisinde ağırbaşlı insanların olma meselesi gibi bu tür baskılar söz konusuydu. Ama hani böyle bir işte farklı bir şiddetle de engellemeyle karşılaştığımızı söyleyemeyiz tabii. Ama devletin şiddetini ayrı bir yere koyarak söyleyeyim. Bununla her zaman mücadele etmek zorunda kaldık. Her zaman bu oldu. Yani iki defa sürgün yaşadım. Yani çokça sürgün yaşadık ama ilçindekileri ben zaten saymıyorum. İlçe sürgünleri. Bu dönemde bir yalnızlık duygusu yaşadım. Kastamonu ve Bingöl'ün bir beldesine sürgün olduğumda Bingöl'e ilk sürgünümde ilk gittiğim gün korucular gelip sağlık ocağının lojmanında kalıyordu. Ben sağlık ocaklarının lojmanları eski sistem ve yere yakın pencerelerin demirlerine vurarak seni burada yaşatmayız dedikleri gece rahatsız etmeler oldu. Açık olmamdan kaynaklı olarak bir de işte Alevi olma kimliğimi bilindiği için Bingöl çok küçük bir yer. Soyumuzu sopumuzun tamamını bilenlerle muhatap olmak benim için zorlayıcı durumlar oldu. O dönemde en iyi yaptığım şey daha fazla okumak, biraz daha fazla belki mücadeleyi hani biraz daha kadınla buluşmak üzerine yapmaktı. Orada en iyi yaptığım şey oradaki kadınlarla sağlık ocağına gelenlerle sohbetler yapmaktı. O bana iyi geliyordu. Oradaki kadınlar benimle paylaşabiliyorlardı endişelerini, niye çocuk doğurmak istemediklerini ya da niye çocuk doğurmak istediklerini, kürtaj olmak istediklerini ama yapamadıklarını, işte doğum olduğunda onlara nasıl yardım edebileceklerimi. Bu sohbetler, bazen onların bahçelerine gidip oturmak şeklinde sohbetlerim oldu ama erkeğin şiddetini orada da gördüğümü söyleyebilirim. Gece yaralarında işte gelip hastaya bakmak bahanesiyle beni götürmeye çalışmalarını, dediğim gibi işte o pencere pervazlarına ağaçlarla ya da silahın işte dipçikleriyle gelip işte seni burada yaşatmayız, sen kendini ne zannediyorsun, işte sayılı günlerin var, işte Kimburdu'ya gidebilirsin, senin çantanı sırtına yükleyelim, git köylerde aşılar yap, o zaman görürsün nasıl olduğunu. Bu tür çevresel baskılar ve engellemeler ve şiddet gördüğümü söyleyebilirim. Tabii Kastamonu'da yaşadığım 8 aylık bir sürgün, yaklaşık yani 1 yıla yakın bir sürgün. Biraz raporlarla gitmediğim bir dönem oldu. 1 yıllık bir sürgün. O çok daha kötüydü. Köyün imamından muhtarına kadar, köyün çalışan işçilerinden herkese kadar çok kötü günler yaşadığını söyleyebilirim. Toplumsal olarak tehditlerin olduğu, o sürgün döneminde imamın beni nasıl tehdit ettiğini, köyün imamının. Orada kavga eden iki kardeşi sağlık ocağına getirirken hekim yoktu çünkü belli günlerde geliyordu. Ve sağlık ocağı çok ayrı bir yerde, köyün dışında bir yer, çok karanlık bir yer ve ağaçlıklı bir bölge. Aslında hiç tekin olmayan bir yer. Lojman 2 katlıydı. Ben 2. katta oturuyordum ama benim evime kedi, ölmüş kedi bıraktıkları, kapımın önüne ölmüş fare cesetlerini bıraktıkları, camlarımı kırdıklarını hafta sonu ilçeye gittiğimde, sahile yürümeye gittiğimde tek başıma yürüyemediğimi, bir daha asla sahile inemediğimi bunları söyleyebilirim. Köyün ağası beni tehdit etti. O dönemler zorlandığım bir dönem. İstifa etmeyi düşündüğüm bir dönemdi. En azından Kastamonu'da. Zaman içerisinde birazcık daha ilişkileri toparlamaya çalıştım. Birazcık daha insanlara dayanışmak değildi, yardım etmek. Özellikle sağlık ocağının hizmetlisi ve şoförü vardı. Onların eşleriyle biraz ilişki kurmaya çalıştım. O iyi geldi bana, o eşlerle birlikte en azından. Oradaki kadınlar çok korkunç derecede sömürüldüğünü düşündüğüm kadınlar. Çok yoğun çalışan kadınlar. Erkeklerin tamamı kahvede geçiriyor günlerini. Kadınlar hem hayvan bakıyor, hem fındık topluyor, hem kestane topluyor, hem odun getiriyor, hem mısır yapıyor. Çok yoğun bir coğrafyada çok yoğun bir kadın aslında katliamın olduğu bir yer aynı zamanda. Çok fazla şiddetin yaygın olduğu bir alan. Bunları da gözlemleme, çözümleme şansım oldu. Yani bir yandan beni çok yoran bir dönem. Belki hani ne diyebilirim, çok uzun süre beni aslında yıpratan bir, çok uzun süre değil 1 yıllık bir dönem. Bunun 8 ayını ben orada pratik olarak geçirdim ama beni çok yıprattığı bir dönem oldu ama çok şey de kattı. Çok şey öğrendiğim, deneyimlediğim bir yer oldu. Yani köpek ölüsünün lojmanın kapısına bırakıldığı ilk günden ben ayrıldığımda eşyalarımı toplayıp çıktığım son güne kadar aslında hiç güvenle dönüp o köyde herhangi birisine güvenme duygusunu yaşamak benim için çok yıpratıcıydı. Bunlar tabii toplumsal engellemelerdi. Yani bir politik özne olarak iki bir sendikalı olarak zaten devletin çok ciddi şiddetini gördüm orada da. Yani ben ilk sağlık müdürlüğüne gidip göreve başladığımda beni başlatmak istemedi sağlık müdürü. Ve bir emniyet elemanının yanında benim yumruğunu kaldırarak dövmek istedi. Ben de elinden tuttum tabii, dövdürtmedim kendimi. Vali yardımcısına çıktım. Vali yardımcısının kullandığı cümle şu: yapacak bir şey yok. Siz bir kadınsınız. Gidin sağlık ocağında lojmanınıza geçin. Bolca gıda götürün kendinize. Size önerilerim bunlar. Ve işiniz dışında hiçbir şeyle uğraşmayın. Çok ücra bir köy, Kastamonu'nun en uzak ilçesinin en uzak köyünde benim zaten yapacak hiçbir şeyim yok aslında. Buydu, böyle bir dönem. Bunlar toplumsal engeller, toplumsal baskılar ve toplumsal şiddet. Devlet şiddeti hiçbir zaman yaralayıcı bir bende tahribat yaratmadı açıkçası. Bunu çok açık ifade edebilirim. Güçlendirdi. Ama toplumsal şiddetle nasıl baş edilir cümlesini çok rahat kuramıyorum. Yani hani dediniz ya, nasıl deneyimler ve bu deneyimlerle nasıl baş edilir? Şu inanç çok kıymetli bir şey. Tek başınasınız ve siz iyi bir şey istiyorsanız bu iyi bir şeyin hatırına direnmek zorundasınız. Bu cümle tek başına benim için belki de bir kılavuz. Yani Kastamonu'nun en uzak ilçesinin en uzak köyünde bana iyi gelen tek bir şey vardı. Onu unutmamam lazım. Eğitim senli bir tane öğretmen vardı orada. Çok uzaktı aslında oturduğumuz yer. Ama onların evinde bir gece kalmak bile, ilk gittiğim gece onların evinde kalmak çok iyi gelmişti. O yüzden örgütlenme meselesinin her yerde böyle büyük bir katkısı var. Onu asla unutamam. Sendikacılığı hiç bilmeyen biri için her şey değişik ve şaşırtıcı. Zaten çok gençken siz bu işe başlıyorsunuz. Çok şeyi bilmeden başlıyorsunuz. Birçok şeyi bilenle zaten aranızda çok büyük bir fark var. O yüzden aslında hızla koşarak koşarak ilerlemek zorundasınız. Birçok şeyi çok defa hızlıca öğrenmek zorundasınız. Kimi zaman eksik ve yanlışlar size kadın olduğunuz için olduğuna dair dönüyor. Bazıları haklı aslında. Çünkü bilmediğiniz bir alanda, bilmediğiniz bir yerde, kadın olarak geri durduğunuz bir yerde bilmediğiniz şey sizin bu kimliğinizden kaynaklı olarak eksikliğiniz olarak yansıyor. Bir yandan da öyle bir haklılığı var. Yani öncesinde orada olmuş olsanız, onunla yaşıt bir mücadele içerisinde yer almış olmanız size bir avantaj sağlamış olacaktı. Dolayısıyla o engeller hep vardı sendikal mücadelede. Çünkü şöyle bir duygu var. Siz sizin gibi düşünenlerle aynı yerde olduğunuzu düşündüğünüzde en büyük yanılgınız o olur. Ben de onu ilk defa sendikada öğrendim. Sendikacılık yaparken, yöneticilik yaparken, sendikada aktivistlik yaparken ilk defa öyle öğrendim. Bu hem erkek olmaktan kaynaklı, hem bu toplumun bir devamını sağlayan kimlik olarak, hem de aslında kadınlardan da bu tür. Çünkü daha önde olan kadınlar bir idea olsalar bile, bir idol olsalar bile aslında mücadelenin yöntemlerine dair ne kadar eksiklikler varsa onların aslında bütün vebalinde hep ağrılar yaşayarak geliyor. Hani ne kadar giderebildik bilmiyorum ama çok belirgin eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Kadın komisyonuna ne gerek var? Kadınlara ayrı çalışmasına ne gerek var? Kadınlar da olsun cümlesi olma. Kadınlar da olsun madem, kadınlar da olsun hani madem, onlar da insan gibi bu tür engeller aslında zaten ideolojik engeller. Dolayısıyla aslında politik engeller ve dolayısıyla aslında çalışma yaşamının da devamının sendikalara yansıma biçimi. Nasıl istihdamda, çalışma yaşamında, nasıl toplumun öznesi olma halinde bu engeller hoş görür olsak bile orada farklılık şu. Kırılıp hoş görmüyorsun. Alınma hali var. Alındıktan sonra zaten nasıl olacak, nasıl değişecek bu işler dediğimiz bir sorumluluk yükleniyor zaten. Ondan sonra başlıyor aslında bir engellerle mücadele. Oradan sonra da zaten ciddi engeller çıkmaya başlıyor. Bir eyleme giderken yani belki bir ilktir. Eğitimsel ve ses bes vardı uzun süre Bingöl'de. Orada şu cümle hep kullanılıyordu işte. Şube başkanları toplantı yapsın, aracı ayarlasın. İşte kadın arkadaşlar da bu araçlar için yemek, yolluk falan işlerini hazırlasınlar. 3-5 böyle gitti ama sonrasında hakikaten belki kadınlar bir arada seslerini çıkarabildiler. Belki biz öğrendik bu işleri yaparken. Birçok kadın arkadaşın çok ciddi katkıları var. Dolayısıyla aslında o değişti. Kendi içerisinde değişime uğramak zorunda kaldı. İki tane kadın yönetici olacak, iki tane de erkek arkadaş olacak. Bu işleri beraber yürüteceğiz. İşler yürümeye başladı. Ama yani çok zorlu süreçler olduğunu düşünüyorum yani. Örneğin ilk toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütürken, kadın eğitimleri yapılırken çok akılda kalıcı şeyler var. Handan Çağlayan arkadaş aynı zamanda aslında sendikalarda kadın eğitimlerine de katkı sunan arkadaşlardan biri. Biz farklı kadın grupları olarak aslında belli dönemlerde eğitimler alıyorduk. Şimdi o dönemde birçok okuma yapsak bile, birçok dergi, herkes politik siyasal anlayışlarına göre belli okumalar yapıyorlardı. Keskin kendi sayfaları vardı, kendi değerlendirmeleri vardı. Ama kısmen bakıldığında çok söylemde ilerlenmiş olsa bile hala aynı noktada dirençlerin olduğunu görmek mümkün. Handan Çağlayan arkadaşım bir eğitiminde vardım ben. Benim için çok dönüştürücü olduğunu düşünüyorum. Bir farklı olma meselesinin bilincine varma duygusu. Neden kadınlar meselesi ve neden kadınlar dönüşmek zorunda? Evet, politik olarak bunların hepsini okumuş olsak bile kadınlarla tartışmanın akılda kalıcılığı, deneyimi ortaklaştırmanın akılda kalıcılığı çok daha başkaydı. Dolayısıyla da benim için önemli deneyimler. Sivil Erol arkadaşla bir mücadele arkadaşı olmak benim için çok kıymetli. O yüzden onu sevgiyle, saygıyla minnetle anıyorum gerçekten. Ya anısına bağlı kalmak için gerçekten çok değerli bir yollar. Hep o katkı ve duyguyu aldım. Yani o kadın duygusunu hissettim ve aldım. Keste diye bir riski bir kadın olarak görünürlüğü sağlayan, belki de bir özgürlük mücadelesinin etkisiyle de aslında kadınların görünürlüğünü, kadınların özgürlüğünün görünürlüğünü sağlayan bir karakter oldu benim için. Benim için de dönüştürücüydü. Birçok şey, şube yöneticisi olduğum dönemlerde aslında paylaştım, danıştım. Arkadaşlardan biriydi. Yani öğretici yanları vardı. Bizde sendikal anlamda katkılı aşama sağlamamızda katkı sunan arkadaşlardan biriydi. Aramızda değil ama ben hep anıyorum sevgiyle onu. Diğer yandan şu anda devam eden süreçlerine özellikle genel kurul kırılma süreçleridir. Her anlayış açısından bu böyledir. Hiç fark etmez. Ve bir erkek toplumun içerisinde kadınlar hala kendisini biz varızla sınamak zorunda. Yani sayılarla sınamak zorunda, pratikleriyle sınamak zorunda. Şiddete maruz kalma biçimleriyle kendilerini fark ettirmek zorunda kalıyor. Bunlar bir, iki yönlü yanları var. Birincisi, bu var olan mevcut toplumsal bakış açısıyla ilgili erkeklik ideolojisinden kaynaklı. İkincisi, kadınların dayanışma ilişkilerindeki ne diyelim, kırılma noktalarını aşamama biçimlerinden kaynaklı. Kıyamet kopması gereken yerlerde bu dayanışmayı kadınlar adına yaratamamak kötü. Bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu zayıf düşüren bir şey. Kadınların birliğini ve topluluğunu zayıf düşüren bir şey. Ben ayrı bir topluluk olarak değerlendiriyorum kendi kişisel deneyimlerim açısından. Bu kadın topluluğunun bir arada dayanışmasının gelip erkek ideolojisiyle yan yana duruyor olma meselesi bence sendikaların en büyük çıkmazlarından ve keskin de en büyük çıkmazlarından biri. Hani belki diğer sendikal formlara göre daha ileri bir noktada ama sendikal mücadelenin de varlığı KESK'le var bir şey gibi bir şey, yani benim kendi açımdan da böyle değerlendiriyorum. Yani bu kadar mücadelenin birikimine rağmen, bu kadar alt üst oluşun olduğu bir coğrafyada, bu kadar hala kadın meselesinin çok değerli toplu, çok yerinde ilerleyememesi, aynı ivmede ilerleyememesi bir eksiklik. Ama şu yönden sevindirici yanlar var. Kadınlar şubelerden tutalım en küçük komisyonlara kadar bir şekilde varlığını sürdürüyor. Özellikle bence SES'te biçimsel olarak bazı eksiklikler yaşansa bile eş başkanlık meselesinin bir özgüven yarattığını düşünüyorum. Ben bu gözlemim var. Yani henüz istediğimiz boyutta bir kadın mücadelesi yürütürken ne diyelim eksikleri varken, buna rağmen dediğimiz bir yerde SES'teki bu eş başkanlık, eşit temsiliyet bir boyutuyla aslında bu kararları alana yansımasının olumlu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir gözlemim var. Eksikler hem kadınlardan hem de SES'in kendi genel mücadelesinden bağımsız olmamakla birlikte ama bir özel ve olumlu bir yansıması olduğunu gözlemleyen bir kadın yönetici olarak söyleyebilirim bunu. Şu kısımlarda var olma, farkına varma ve dayanışma duygusunun geliştiğini düşünüyorum ben keskin. Bir iş yapabilme meselesini, kadınların tek başına bir iş yapabildiğini görmek, bunlar önemli aşamalar olarak değerlendiriyorum ki öyle. Yani şu anda yönetimlerde çokça kadın var. Mücadelenin içerisinde çokça kadın var. Devletin şiddetine erkekle beraber çokça maruz kalıyor ve direniyor. Ve köklü de aslında, geçmiş olarak da köklü. Şöyle handikaplar var. Keskin mücadelesi hiyerarşik bir yapılanmadan kaynaklanan zaaflar taşıyor. Niye? Şu cümleyi kurmak kendi var olduğum pozisyon itibariyle değil. Bu hiyerarşik mücadelenin içerisinde eş başkanlık meselesinde mesela hani olumlu gözlemlerimiz var. Ama bu hiyerarşi devam ediyor. Yani bir eş başkan kadın, bir kadın sekreteri de kadın. Ama o hiyerarşik ilişkilenme biçimi içerisinde kadın sekreterinin kadın olma halinde söylediği sözle eş başkanın söylediği sözün farklılığını sendikalardaki en büyük handikap olarak görüyorum. Ve en büyük açmazın kendi ellerimiz değmeden, kendi ellerimiz değmeden ya da kendi ellerimizle işin içerisine yöntemini çok doğru kuramadığımız bir mesele de aslında birazcık bence sıkıntılı olan kısımdan birini oldu. Çünkü hiyerarşi var oldukça temsil meselesi gelip erkek üzerinde, erkeğin aklı ve yöntemiyle, erkeğin biçim ve yani beden olarak kadın olman bir şey değil aslında tek başına. Bunu biliyoruz yani. Ama onun ötesine geçmeme hali keskin en büyük çelişkisi. Dolayısıyla başarısız olma nedenlerinin bu bir model olarak böyle bir hiyerarşik örgütlenme modelinin olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. İkincisi, özgünlük ve farklılığın çalışma yaşamına yansıma biçimlerine dair çok ciddi muhalefet yürütme potansiyelini kadınlar bir türlü taşıramadık diye düşünüyorum. Şimdi sırf istihdam ve güvencesizlik üzerinden değil ama yani bu kadar çok kadın çalışan varken, yani istihdamda tamam kadınlar çok az yer alıyor, erkeğe göre azalıyor ama birçok kadın var. Bunu örgütlenmeme haline dair toplumsal olarak da kadınların topluluğu olarak da bir sonuç çıkarmış olduğumuzu düşünmüyorum. Yöntem olarak bir sonuç çıkaramayınca da aslında mücadele pratikleri, örgütlenme deneyimleri de tekrara düşüyor. Tekrara düşükçe de bir kaynakta erimeye neden olabiliyor aslında. Böyle düşünüyorum. İkna edemediğimiz kısımların ne olduğu konusunda biraz kendimizi daha da açmak gerektiğini düşünüyorum. Niye ikna edemiyoruz? Niye güven duymuyor? Kamu çalışanı kadınlar, kadının örgütlenmesine inanma biçimlerindeki aksaklıklar ne? Bunlara biraz belki kafa yormak gerekiyor. Bu ivmeyi yaratmak gerekiyor. Örneğin siz kadın çoğunluğun olduğu bir iş kolu, sağlık ve sosyal hizmet alanı açısından ve aslında topluma en çok temas eden bir alan. Yani diyebiliriz ki bir öğretmen okulda veli ve çocukla muhataptır. Ama biz toplumun bütün kesimleriyle bir arada iş yapan bir alanız, hizmet üreten bir alanız. Nelerden, nerelerden geçti, hangi deneyimleri yaşadı, hangi hikayeleri var kesli kadınların? Bunları bilmiyor yeni genç nesil. Kesk var olduğundan bu yana kadın mücadelesi var. Kurulduğu günden bu yana kadın mücadelesini yürütüyor. Kadın sözünü söylüyor. Bu kadar çok engelin içerisinde var olan daha somut engelleri aşarak belki bir adım atabiliriz. Yani bu hiyerarşi meselesi, kadının ayrıca sözünü söyleme gerekliliği, ne hala ikna olmama biçimini bir gidermek gerekiyor. Kadınların bir sorunun, çalışma yaşamının bir sorunu olduğunun varlığına ve farkına kesk vardırdı, ses vardırdı. Bu kadar net. Bu ölçüsü yani şey yapmaya gerek yok. Yani %1 olumsuzluk olarak değerlendiremeyeceğim bir olumluluk bu biçim. İkincisi, çalışma yaşamında kılık kıyafet meselesinin kadınların aslında bir mücadele pratiği ve deneyimi olduğunu düşünüyorum. Kılık kıyafete dair aslında ilk ipuçlarının keskin üzerinden çıktığını düşünüyorum. Ve bu önemli bir şey, bir aşama. Özellikle önümüzdeki dönem açısından kreş hakkı meselesinin bence kadınlar açısından bir mücadele, çalışma yaşamında bir mücadelenin hem toplumsal zeminle buluşması açısından önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu meseleyi de aslında kesk gündeme getirdiği, keskin bütün bu evrilme içerisinde de geçmişten bugüne getirdiği deneyimleri var, aktarımları var. Hep belli dinamiklerle yürümüş ve 80 darbesi gibi bir darbeden sonra açığa çıkmış bir örgütlenme. Kadınlar Türkiye'de aslında cezaevlerinin etrafında örgütlenmiş bir topluluktur. Cezaevlerinin etrafında, yani devletin şiddetine baskı gördükçe bir araya gelen topluluklardır kadınlar Türkiye'de. Ve görünür olmuşlardır. Hani bu geçmişi yok sayıyoruz, mücadelesi yoktur. Değil. Ama topluma değen kısmı, daha halka değen kısmı burada olmuş. Yani bir şiddete karşı bir arada olma meselesi. Bunu devam ettirme biçimlerinde de keski tabii ki bu birazcık daha yanında durarak, erkeğin yanında, erkeğin politikasının yanında durarak gelişti. Sonrasında kendi olma meselesine dönüştü diyebiliriz evrilme olarak. Bu ortaklaşamama nedenlerinin çoğunun aslında politik arka planları var. Cümleyi Gülistan kuruyorsa ile başladığınız yerde aslında kadın dayanışmasının da kırılma noktası olduğunu görmek mümkün. Burayı aşabilirsek, bir kadının lehine bir kırılmayı yaratabilirsek, kadının lehine bir kırılma, eğer bir kırılma olacaksa, kadının lehine bir kırılmada ortaklaşabilirsek, bunun zihnini yaratabilirsek, gerçekten bir kadın ideolojisiyle işe müdahale etmiş oluruz. Yani mesela sonuç bildirgeleri yazıyoruz. Çok basit bir örnek. Ben şu cümleyi çokça rastladığım için söylüyorum. Kadınlar için de bir bölüm olsun cümlesi. Şimdi öyle değil aslında. Yaşamın tamamında kadınlar var. Keskin kadın mücadelesi, yani keskin mücadelesinin her tarafında kadınlar var. Bir, orada ona ihtiyaç duyma biçiminin öyle olmaması gerekir. Orada özel bir başlık, özgün bir başlık olarak değerlendirilmesi lazım. Biz kesli kadınlar dediğimde böyle bir ayrı bir şeyden bahsediyorum. Yani kendim olma halinin ötesinde başka bir şey. Sanki bir halktan, sanki işte bir topluluktan, sanki devrim mücadelesinin bir parçası olmaktan bahsediyorum. Hiyerarşilerden vazgeçmek zorundayız. Hakikaten hiç umutsuz olmadığım bir yerde bir umutsa eğer, o umuda gerçekten güçlendirecek çabayı sarf etmek zorundayız. Büyük bir sorumluluk yüklüyor bana. Yani kendi adıma o cümleyi kurabilirim. Bu sorumluluğun sözünü verdim. Yani onu yerine getirmek veya kesli devam etme meselesini, çabası çok kıymetli olacak. O çaba her yerde peşimizi bırakmayacak bir şey aslında. Şöyle diyebilirim belki, geri dönersem tasım bozulur. O yüzden öyle bitiriyorum.